Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Görmek. Yazarı Jose Saramago. Türkçe'ye çeviren Aykut Derman. Türü roman. Can Yayınları 6. basım Kasım 2011. ISBN numarası 978-975-07-0976-0. Bu kitap 352 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Mart 2013. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Adı belirsiz bir ülkenin başkentinde seçim günü bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlayınca kimse oy atmaya gitmez. Öğleden sonra yağmur durunca saat tam 4'te seçmenler sanki emir almışçasına sandıkların başına koşarlar. Ama sandıklar açıldığında kullanılan oyların %83'ünün boş olduğu ortaya çıkar. Bunun bozguncu bir grubun, dahası uluslararası bir anarşist örgütün işi olduğunu düşünen hükümet olağanüstü hal ilan eder. Yıllar önce kenti saran, körlük salgınından kurtulan tek kişinin bu olayla bağlantılı olduğundan kuşkulanılır. Beyaz vebanın öteki kentlere de yayılmasını önlemek için başkent abluka altına alınır. Bir polis komiseri suçları bulmakla görevlendirilir. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Jose Saramago'nun körlükten sonra kaleme aldığı Görmek, demokrasinin kırılganlığı ve siyasi manevralarla saptırılması üstüne şaşırtıcı bir taşlama. Dünya edebiyatının üslup ustasından derin bir çağ eleştirisi. Jose Saramago 16 Ekim 1922'de doğdu. Henüz 3 yaşındayken ailesi Lizbon'a taşındı. 1947'de ilk romanı olan Günah Ülkesi'ni yazdı. 12 yıl boyunca bir yayın evinde yayın yönetmenliği ve Yeni Seara dergisinde edebiyat eleştirmenliği yaptı. Saramago'nun tanınmasını sağlayan yapıtı 1983'te yayınlanan Memorial do Convento'dur. Ricardo Reis'in öldüğü yıl 1984'te yayınlandı. Saramago'nun en ironik yapıtı sayılan Historia de Cercho de Lisboa'da 1988 tarih üzerine kurulu bir denemedir. 1995 yılına ait Körlük, insan varoluşunun özü, Tanrı ve şeytan hakkında bir romandır. 1997'de ise Todos os Nomes yayınlandı. Saramago'nun yapıtlarının arasında iki şiir kitabı, birçok deneme, oyun ve roman vardır. Saramago'nun edebiyat yaşamının asıl meyvesi 1998'de aldığı Nobel Edebiyat Ödülü'dür. Saramago'nun ölmeden önce yazdığı son romanı Kabil, Türkçe'ye de çevrildi. Saramago 2010 yılında öldü. Aykut Derman 1942'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okutmanlık yaptı. 1970'ten bu yana çeviriler yapmaktadır. Gaston Bachelard, Fernand Braudel, Alberto Giacometti, Beatrice Lenoir, Françoise Balibar, Milan Kundera, Pascal Quignard, Paulo Coelho, Michel del Castillo, José Saramago, İsmail Kadare, Alina Reyes, Josef Reçes gibi pek çok yazarın eserlerini Türkçe'ye kazandırmıştır. Pilara, Her Gün, Manuel Vázquez Moltabana, Yaşayan, Uluyalım Diyor Köpek, Sesler Kitabı. Ne berbat hava, diye yakındı 14 numaralı oy verme bürosunun kalbi dışarı uğrayacakmış gibi atan sandık kurulu başkanı. Üzerinden zırıl zırıl sular akan şemsiyesini sertçe kapatıp arabasını bıraktığı yerden adımını içeri attı kapıya kadar 40 metre soluk almadan koşmasına karşılık pek işe yaramamış olan gabardin yağmurluğunu sırtından çıkarırken. "Umarım en son gelen ben değilim," dedi. Rüzgarın üfürdüğü, her yanı sele boğan yağmur sağanağından korunmak için onu biraz kuytuda bekleyen sekretere. "Yardımcınız henüz gelmedi ama daha vakit var," dedi sekreter onu rahatlatmak için. "Böyle bir tufanda herkesin buraya gelmiş olması kahramanlık sayılır," dedi başkan oy verme bürosuna girerken. Önce oy sayımını yapacak masa arkadaşlarına, sonra parti temsilcilerine ve yardımcılarına selam verdi. herkese aynı sözcükleri kullanmaya özen gösterdi. Yüz ifadesinde ve ses tonunda siyasal eğilimlerini ele verecek en küçük belirti yoktu. Bu kadar sıradan bir seçim ekibinin başında bile olsa, bir başkanın her türlü koşulda en katı tarafsızlıkla hareket etmesi ya da başka deyimle zevahiri kurtarması gerekir. Salonda yalnızca loş bir avluya bakan iki dar pencere bulunduğundan güneşli havalarda bile havayı daha boğucu kılan nemin dışında yerel bir deyimle söyleyecek olursak bıçakla kesilebilecek bir devinimsizlik, huzursuzluk vardı. Seçimler ertelenseydi daha iyi olurdu dedi MEP. Yani Merkez Parti temsilcisi. Yağmur dünden beri sürekli yağıyor ve her yeri sular, seller götürüyor. Sellerden, su baskınlarından geçilmiyor. Sandık başına gitmeyenlerin sayısı bu kez tavana vuracak. SAP yani Sağ Parti temsilcisi başıyla onayladı ama yapacağı katkının bir yorum değeri kazanması gerektiğini düşündü. Bu riski azımsamıyorum elbette. Bununla birlikte yurttaşlarımızın daha başka birçok durumda sergilediği kayda değer yurttaşlık bilincinin bu kez de kendini göstereceğini umut etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar bu bilinci, bu belediye seçimlerin başkentin geleceği için ne büyük önem taşıdığının bilincine kesinlikle varmış durumda. Bundan sonra ikisi de yani MEP temsilcisiyle SAP temsilcisi yarı kuşkulu, yarı alaycı bir hava içinde ne gibi bir düşünce ileri sürebileceğini anlamak için merakla SOP yani Sol Parti temsilcisine döndü. Tam o anda başkan vekili üzerindeki su damlalarını silkeleyerek salona girdi. Böylelikle sandık kurulu tamamlanmış oldu ve beklendiği gibi sıradan bir resmilikle değil ateşli biçimde karşılandı. Dolayısıyla SOP temsilcisinin konu hakkındaki düşüncelerini öğrenemedik ama önceki bazı davranışları dikkate alınacak olursa kamunun da çok iyi bildiği gibi kendini tarihsel iyimserlik doğrultusunda ifade edeceğini, örneğin şöyle bir tümce kullanmaktan geri durmayacağını düşünebiliriz. Benim partimin seçmenleri böyle önemsiz şeylere pabuç bırakmaz. Önemsiz birkaç su damlası yüzünden evlerinde çakılıp kalacak insanlar değildirler. Aslında söz konusu olan önemsiz birkaç damla değil, kovalarca su, sağanaklar, Nil, Iguazu ve Yangtze, Kiang ırmaklarının akıttığı suydu ama inanç, Tanrı onu her zaman kutsasın, gücüne başvuranların yolundaki dağları ortadan kaldırması bir yana onları tufanı andıran sağanakların içine sokup hiç ıslanmadan çıkarabilirdi. Kurul oluşturuldu, herkes kendi yerine geçip kuruldu. Başkan gerekli belgeyi imzaladı ve sekretere yasa gereği belgeyi binanın kapısına asmasını buyurdu. Ne var ki adam aceleyle temel bir iyi niyet gösterisinde bulunarak o kağıdın duvarda bir dakika bile durmayacağını, üzerindeki mürekkebin 2 saniye sonra silineceğini, 3. saniyede de rüzgarın onu uçuracağını anımsattı. Öyleyse onu içeri, rüzgarın erişemeyeceği bir yere asın, yasa bu konuda bir şey söylemiyor. Önemli olan belgenin herkesin görebileceği bir yere asılmış olması. Büro üyelerine kendisiyle aynı düşüncede olup olmadıklarını sordu. Herkes olur dedi ama SAP temsilcisi her türlü itirazın önüne geçilebilmesi için durumun bir tutanakla saptanmasında diretti. Sekreter kendisine verilen ıslak görevi yerine getirip geri döndüğünde başkan ona dışarıda havanın nasıl olduğunu sordu. Aynen devam ediyor. Yalnızca kurbağaların hoşuna gidecek bir hava. Orada dışarıda seçmenler var mı? Değil seçmen gölgesi bile yok. Başkan ayağa kalktı, büro üyeleriyle parti temsilcilerini seçmenlerin gün boyunca içinde siyasal seçimlerini yapacakları oy kabininin bu seçime hiçbir şekilde gölge düşürmeyecek nitelikte olduğundan emin olmak için kendisiyle birlikte denetlemeye çağırdı. Bu formalite yerine getirildikten sonra geri dönüp seçmen listelerini incelediler ve onlarda da kuşku uyandıracak hiçbir düzensizlik, kusur ve başka eksiklik bulunmadığını keşfettiler. Başkanın seçim sandığını seçmenlerin gözü önünde açıp İçinin boş olduğundan emin olacakları, böylelikle ertesi gün bir gece önce suç sayılabilecek hiçbir girişimde bulunulmadı ve bunun sonucu olarak yurttaşların özgür ve bağımsız siyasal iradelerine saldırı niteliği taşıyacak sahte oy pusulaları konulmadı, pitoresk bir deyimle seçim hilesi adı verilen tarihsel sahtekarlığın bunun o işi yapacak olanların becerisine ve suç ortaklarının derecesine bağlı olarak seçimden önce, seçim sırasında ve sonrasında yapılabileceğini de unutmayalım. O sandıkta bir kez daha yinelenmediği konusunda tanıklık etmelerini sağlayacak törensel an gelmişti. Sandık boş, temiz ve lekesizdi ama salonda tek bir seçmen oy atmaya gelmiş, o toplantı yerini kendisine sergileyebilecekleri, onlara tanıklık edebilecek tek bir Adem Baba yoktu. Yolunu kaybetmiş biri tufanla boğuşarak ve deli gibi esen rüzgara kafa tutarak oy verme hakkına sahip bir yurttaş olduğunu gösteren belgeyi göğsünün üzerine bastırmış dışarıda dolaşıyordu belki. Ama onun da oy bürosuna ulaşabilmek için çekeceği müthiş zorluğu görüp evine dönmeye karar vermeyeceğini, böylelikle kentin yazgısını kendisini oy bürosuna bırakıp görevini yerine getirdikten sonra yine o kapıdan alacak siyah bir otomobilin arka koltuğuna kurulacak birine bırakmayacağını kim bilebilirdi? O ülkenin yasası oy bürosunun düzenini denetlendikten hemen sonra başkanın, oy sayıcılarının ve parti temsilcileriyle vekillerinin oy kullanmalarını öngörüyordu. Elbette seçmen listelerinde yer almış olmaları kaydıyla ki öyleydiler. Acele etmeseler bile sandığa 11 adet oy pusulasının atılması için 4 dakika yeterliydi. Başka bir çare bulamadıkları için beklemeye başladılar. Aradan yarım saat geçmemişti ki kaygılanan başkan oy sayıcılardan birini ufukta bir seçmenin belirip belirmediğine bakması için gönderdi. Belki de seçmenler gelmişti ama rüzgar kapattığı için kapıdan içeri giremeyip küfürler savurarak geri dönmüş gidiyorlardı. Seçimler ertelenmiş olsaydı hiç olmazsa onları radyo ya da televizyonla uyarma nezaketi gösterilebilirdi ki bu kurumlar bu tür bilgilendirmeler için hala işe yarıyordu. Sekreter rüzgarın çarptığı bir kapının ne büyük bir gürültü çıkardığını herkes bilir. Oysa biz öyle bir ses duymadık dedi. Oy sayıcı duraksadı. Gideyim mi gitmeyeyim mi ama başkan üsteledi. Gidip bakın lütfen ve dikkatli olun. Islanmayın. Kapı açıktı ve suya gömülmüştü. Oy sayıcı başını dışarı uzattı. Bir o yana bir bu yana baktı ve hemen geri çekti. Saçlarından zırıl zırıl sular akıyordu. Başını duşun altına uzatmıştı sanki. İyi bir oy sayıcı gibi davranmak başkanını hoşnut etmek istiyordu ve bu görevi yapmaya ilk kez çağrıldığı için kendisinden istenenleri yerine getirirken gösterdiği çabukluğun ve kusursuzluğun takdir edilmesine önem veriyordu. Kim bilir zamanla ve kazandığı deneyimle günün birinde o da bir seçim sandığına başkanlık edebilirdi. Böyle baş döndürücü yükselişlere şimdiye kadar rastlanmıştı ve bu artık kimseyi şaşırtmıyordu. Salona geri döndüğünde üzüntüyle hınzırlık arasında kalan başkan bağırdı. Zavallı dostum, kendinizi sosa batırmış sosise döndürmenize gerek yoktu. Hiç önemli değil sayın başkan, dedi oy sayıcı çenesindeki suları kolunun yeniyle silerek. Dışarıda kalmış birini fark ettiniz mi? Ufka kadar kimse görünmüyordu. Sokağın bir su çölünden farkı yok. Başkan yerinden kalktı. Masanın önünde kararsız birkaç adım attı. Oy kabinine kadar gitti. İçeri bir göz atıp geri döndü. MEP temsilcisi söz alarak seçime katılmayanların oranının tavana vuracağı kestirimini anımsattı. SAP temsilcisi sazının yatıştırıcı telini yeniden titretti. Seçmenlerin önünde oy kullanmak için tam bir gün vardı ve kötü havanın dinmesini bekliyorlardı kuşkusuz. SOP temsilcisine gelince susmayı yeğledi. Başkan vekili içeri girdiğinde söylemeye hazırlandı, sözleri söylemeye kalkacak olursa, yani benim seçmenlerim birkaç zavallı su damlasına pabuç bırakmaz diyecek olursa düşeceği gülünç durumu düşündü. Herkesin beklenti içinde kendisine baktığı sekreter, pratik bir çözüm önermeyi seçti. Bakanlığa telefon edip seçimlerin başkenti ve ülke genelinde nasıl gittiğini sormanın kötü bir fikir olmadığını düşünüyorum. Böylelikle bu uygar enerji kesintisinin genel mi yoksa oylarıyla bizi aydınlatmayan yalnızca bizim seçmenlerimizi öğrenmiş olurduk. SAP temsilcisi kızgın biçimde ayağa kalktı. SAP temsilcisi olarak Bay Sekreter'in biraz önce seçmenlere karşı kullandığı kabul edilemez, saygısızca sözlere ve alaycı ses tonuna şiddetle itiraz ettiğimin tutanağa geçirilmesini istiyorum. Onlar demokrasinin en yüce koruyucularıdır. Onlar olmasa diktatörlük, dünya üzerinde var olan diktatörlük türlerinden herhangi biri ve bunların sayısı bir hayli yüksektir, bize yaşam vermiş olan bu vatanın yakasına çoktan yapışmış olurdu. Sekreter omuz silkerek sordu. Vay başkan, SAP temsilcisinin isteğini dikkate almam gerekiyor mu? Sanırım buna gerek yok. Hepimiz sinirli, şaşkın ve sabırsız durumdayız. Böyle durumlarda insanın ağzından söylemek istemediği şeylerin çıktığını biliriz. Ben Bay Sekreter'in kimseye hakaret etmek istemediğinden eminim. Sorumluluklarının bütünüyle bilincinde olan bir seçmendir o. Bunun en iyi kanıtı da hepimiz gibi onun da bu tufana meydan okuyarak görevin kendisini çağırdığı yere gelmiş olmasıdır. Bununla birlikte bu içtenlikli minnet duygusu benim Bay Sekreter'den yalnızca kendi üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmek eğitilmesini, burada bulunan kişilerin kişisel ve siyasal duyarlılığını incitecek yorumlara girmekten kaçınmasını rica etmemi engellemeyecektir. SAP temsilcisi hızlı bir hareket yaptı. Başkan bunu bir kabullenme olarak yorumladı ve tartışma o noktada kaldı. MEP temsilcisi ise sekreterin önerisini ateşli biçimde onaylayarak duruma katkıda bulundu. Aslında diye ekledi, bizim burada okyanusun ortasında yelkensiz ve pusulasız, direksiz ve yelkensiz ve de deposu mazotsuz kalmış kazazedelerden farkımız yok. Çok haklısınız, dedi başkan. Bakanlığı arayacağım. Kenardaki bir masanın üzerinde bir telefon duruyordu. Günler öncesinden hazırladığı, üzerinde yararlı bilgilerin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın telefon numaraları da bulunan bir bilgi notunu cebinden çıkararak telefona uzandı. Kısa bir konuşma oldu. Ben 14 numaralı seçim bürosunun başkanıyım ve çok kaygılıyım. Burada kesinlikle tuhaf bir durum yaşanmakta. Şu ana kadar tek bir seçmen bile oy kullanmaya gelmedi. Oy bürosu açılalı bir saatten fazla oldu ama bir tek kişi bile boy göstermedi. Evet efendim, elbette. Kötü hava koşullarını, yağmuru, rüzgarı, su baskınlarını durdurmaya olanak yok. Evet efendim, sabırlı olmayı ve beklemeyi sürdüreceğiz. Elbette. Burada bunun için bulunuyoruz. Bunu bize anımsatmanıza gerek yok. Başkan bundan sonra telefon konuşmasına yalnızca baş işaretleriyle söylenenleri onaylayarak birkaç boğuk ünlemle ve başlayıp bitiremediği birkaç cümleyle katıldı. Telefonu kapattığında masa arkadaşlarına baktı ama aslında onları görmüyordu. Gözün önünde bütünüyle boş salonlardan, doldurulmamış seçmen listelerinden, bekleyen başkanlardan ve sekreterlerden, birbirine kuşkuyla bakan, durumun kime kar, kime zarar getireceğini tartmaya çalışan parti temsilcilerinden ve uzaktaki giriş kapısından kendisine doğru gelmekte olan, sırılsıklam, görev aşkıyla yanıp tutuşan ve ona hiç kimsenin gelmediğini söyleyen, oy sayıcısından oluşan bir manzara vardı sanki. Bakanlık ne yanıt verdi diye sordum MEP temsilcisi. Ne düşüneceklerini bilemiyorlar. Kötü havanın birçok insanı evine kapatması doğal ama aşağı yukarı tüm kentte burada olup bitenin aynısının meydana gelmesine hiçbir açıklama getiremiyorlar. Neden aşağı yukarı diyorsunuz diye sordu SAP temsilcisi. Bazı seçim bürolarındaki bunların sayısı oldukça az, bazı seçmenler oy kullanmaya gelmiş. Bu doğru ama anlaşıldığına göre katılma oranı son derece düşük. Peki ülkenin geriye kalan bölümünde nasıl diye sordu SOP temsilcisi. Çünkü yalnızca başkentte yağmur yağmıyor. İşin şaşırtıcı tarafı da bu zaten. Yağmurun buradaki kadar şiddetli yağdığı yerler var ama bu durum insanların oralarda oy kullanmasını engellemiyor. Mantıksal olarak havanın güneşli olduğu yerlerde oy kullananların sayısı daha yüksek ve bu konuda meteoroloji birimlerinin havanın öğleye doğru düzeleceğini öngördüğü anlaşılıyor. Daha da kötüye gidebilir. Öğleyin işler ya daha kötü olur ya daha iyi diyen halk deyişini unutmayın diye anımsattı o zamana kadar hiç ağzını açmamış olan ikinci oy sayıcı. Sessizlik oldu. Sekreter bunun üzerine elini ceketin dış ceplerinden birine soktu. Cep telefonunu çıkarıp numaraları tuşladı. Karşıdan yanıt beklerken şu açıklamayı yaptı. Bu biraz Muhammed ile dağ hakkında anlatılan öyküyü andırıyor. Çünkü tanımadığımız seçmenlere neden gelip oy kullanmadıklarını soramayız. Öyleyse o soruyu kendi ailemize soralım. Ailemizi tanıyoruz. Alo, o kadar da erken değil. Benim, evet, sen hala evde misin? Neden oy vermeye gelmedin? Yağmur yağdığını elbette biliyorum. Pantolonumun bacakları hala sırılsıklam. Evet, doğru, özür dilerim. Oy vermeye öğlen yemeğinden sonra geleceğini söylediğini unuttum. Elbette sana telefon ettim çünkü burada durum biraz tuhaf. Tahmin bile edemezsin. Düşün ki şimdiye kadar oy vermeye kimse gelmedi. İnanamıyorsun. Anlıyorum. Tamam. Öyleyse seni bekliyorum. Öpücükler. Cep telefonunu kapattı ve alaycı bir tonla en azından bir oy garanti. Karım öğleden sonra gelecek dedi. Başkan ve büronun öteki üyeleri bakıştılar. Bu örneği sürdürmek gerektiği açıktı ama işlerinden birini o işi ilk olarak yapmaya itecek kadar değil. Çünkü bu o seçmen bürosunun sekreterinin açık gözlük ve beceriklilik konusunda orada toplanan herkesten üstün olduğunu kabul etmek anlamına gelirdi. Yağmurun yağıp yağmadığını öğrenmek için kapıya giden oy sayıcı, o bürodaki sekreterin düzeyine gelebilmek, yani cep telefonundan, şapkanın içinden göz açıp kapayınca kadar tavşan çıkarıcısına oy çıkarabilecek hale gelebilmek için daha bir fırın ekmek yemesi gerektiğini anlamakta hiç zorluk çekmedi. Bir köşeye çekilip ailesiyle cep telefonuyla görüşen başkan ile aynı şeyi gizlice fısıltıyla yapan öteki üyeleri gördüğünde kapıya gönderilen oy sayıcı büroda bulunan ve ilki olarak resmi görüşmelerde kullanılması gereken sabit telefondan yararlanmayıp devletin parasını soylu bir davranışla ölçülü kullanan meslektaşlarının dürüstlüğüne hayranlık duydu. Orada bulunanlar arasında cep telefonu olmadığı için başkalarının haber beklemek durumunda olan tek kişi SOP temsilcisiydi. Bu arada ailesini taşrada bırakıp başkente gelen ve burada tek başına yaşayan adamcağızın kentte telefon edecek kimsesi olmadığını açıklarsak dürüst davranmış oluruz. Konuşmalar tek tek tamamlandı. En uzun süren konuşma da başkanınki oldu. Görünüşe bakılırsa konuştuğu kişiyi hemen oraya gelmeye zorluyordu. Bu işin sonu neye varacaktı? Öyle ya da böyle. İlk telefon eden kendisi olmalıydı. Sekreter, ayağının dibindeki otları biçmeye karar vermekle ona büyük bir iyilik etmiş olsa da o adamın anasının gözü biri olduğunu görmüştük. Bizim yaptığımız gibi hiyerarşiye saygı gösterseydi, düşüncesini üstü olan kişiye aktarmakla yetinirdi. Başkan, göğsünün bir köşesini sıkıştıran baskıdan iç geçirerek kurtuldu. Telefonunu cebine koydu ve sordu. Bir şey öğrenebildiniz mi? Soru, gereksiz olması dışında nasıl demeli, kötü niyetliydi. Çünkü her şeyden önce öğrenmek denilen şey söz konusuysa, herkes her zaman bir şey öğrenirdi. Öğrendiği şey hiçbir işe yaramasa da. Sonra, çünkü soru soranın taşıdığı unvanın içerdiği otoriteden, kendine düşen, kendi sesiyle bizzat başlatması gereken iletişim görevine yan çizmek için yararlandığı açık seçik ortadaydı. Birinci ayrımın sonu sayfa 22.